Anna Karenina, Tolstoy, 7. kaset, 1. yüz, sayfa 827. Gündüzki konserde ilginç iki parça çalınıyordu. Bozkır'daki Kral Lear üzerine bir fantezi ve Bach'ın anısına bir kuartet. İki parça da yeniydi ve yeni bir biçimde yazılmıştı. Levin bu konuda fikir edinmek istiyordu. Levin baldızını koltuğuna götürdü. Elinden geldiğince yan tutmadan ve dikkatle dinlemeye karar vererek bir sütunun yanında ayakta durdu. Dikkatini dağıtmamaya, bakışlarını elini sallayarak canını sıkacak biçimde ilgisini dağıtan beyaz kravatlı yer gösteren adamın konseri dinlemek için kulaklarını kurdelelerle kapatmış olan geniş şapkalı hanımları ya hiçbir şeyle ilgilenmeyen ya da müzik dışında her şeyle ilgilenen bütün bu insanlara dağıtmamaya çalışıyordu. Hevesliler ve gevezelerle göz göze gelmekten kaçınıyor ve bakışları yerde ayakta durmuş dinliyordu. Ama Kral Lear fantezisini dinledikçe bu konuda belirli bir fikir edinebilecek durumda olmadığını hissediyordu. Duygularının müzikal anlatımı durmadan yoğunlaşır gibi oluyor ama sonra başlangıç müziğine dönerek paramparça dağılıyordu. Kimi zaman da durup dururken yalnızca bestecinin kaprisi yüzünden karışık sesler duyuluyordu. Hatta bazen çok iyi olan bu müzikli anlatımın sesleri tümüyle uyumadık ve hiç hazırlıksız olduğundan hoş değildi. Sevinç ve hüzün, umut, sevgi, zafer birden yok yere bir delinin duyguları gibi ortaya çıkıyor. Sonra yine aynı şekilde bir delideki hiç beklenmedik bir anda ortadan yok oluveriyordu. Parça çalındığı sürece Levin dansçıları seyreden bir sağırın hissettiğine benzer duygulara kapıldı. Parça bitince çok şaşırdı ve boşu boşuna dikkatini zorladığından büyük bir yorgunluk duydu. Herkes kalktı, yürümeye konuşmaya başladı. Levin başkalarının deyimine göre duyduğu şaşkınlığı anlatmak isteyerek tanıdığı birilerini aramaya başladı. Çok tanınmış bir müzikçinin Petsov'la konuştuğunu görünce çok sevindi. Petsov ciddi bir sesle "Çok hoş," diyordu. "Merhaba Konstantin Dimitriyeviç. Ne kadar renkli. Kordelia'nın yaklaşmakta olduğunu hissedildiği o Dazevik ve Blişe, kızın kaderle savaşa girdiği bölüm ne kadar zengin değil mi?" "Burada Cordelia'yı nerede görüyorsunuz?" diye sordu Levin. Bozkırlardaki Kral Lear'ın söz konusu olduğunu unutuvermişti. Petsov elinde tuttuğu parlak kağıda basılmış programın üzerine vurup Levin'e uzatarak "Evet, Cordelia görünüyor," dedi. Levin ancak o zaman fantezinin adını anımsadı ve programın bir köşesine bastırılmış olan Shakespeare şiirinin Rusça çevirisini aceleyle okudu. Petsov konuştuğu adam gittikten sonra başka konuşacak kimsenin kalmadığından Levin'e "Bu olmadan izlenemez," dedi. Perde arasında Levin'le Petsov Wagner ekolünün üstün yanlarını ve kusurlarını tartıştılar. Levin Wagner'in ve ondan yana olanların tıpkı şiirin resmin yapılması gereken yüz çizgilerini belirtmeye kalkışmasındaki gibi müziği başka bir sanat dalının alanına sokmak olduğunu kanıtlamaya çalışıyordu. Bunun gibi bir yanılgıya örnek olarak da yaptığı bir heykelin kaidesi üzerinde yükselen şiirsel imgelerin görüntülerini mermerde canlandırmayı düşleyen bir heykelci örneğini verdi. "Bu görüntüler heykelcide öylesine belirsiz görüntülerdir ki merdivene tutunmuşlardı," dedi Levin. Bu cümle çok hoşuna giderdi ama bunu daha önce söyleyip söyleyemediğini, özellikle de Petsov'a söyleyip söylemediğini anımsamıyordu. Bu yüzden cümleyi söyler söylemez utanır gibi oldu. Petsov ise sanatın bir bütün olduğunu ve ancak bütün türlerin birleştiği zaman en yüksek belirtme gücüne erişeceğini kanıtlamaya çalışıyordu. Levin ikinci parçayı dinleyemiyordu artık. Petsov yanına gelip oturmuş, durmadan konuşuyor, parçayı Rafael öncesi ressamların doğallığıyla karşılaştırıyor ve onu çok basit, yararsız, aşırı şişirilmiş ve tumturaklı bulduğunu söylüyordu. Levin çıkarken pek çok tanıdığıyla karşılaştı. Onlarla politikadan, müzikten vesaireden konuştu. Bu arada Kont Bolü de gördü ve Kontes'e yapacağı ziyareti anımsadı. Bayan Lvov Levin'e, "O halde hemen oraya gidin," dedi. "Belki konuk kabul etmezler. Sonra toplantıya gelir, beni alırsınız. Sizi orada bekleyeceğim." Levin, Kontes Bolü'nün konağının holünde "Konuk kabul ediyorlar mı acaba?" diye sordu. Kapıcı onun kürklü paltosunu çıkarırken kararlı, "Kabul ediyorlar bayım," diye yanıt verdi. Levin içini çekerek "Çok yazık," diye düşündü. Eldivenlerini çıkardı, şapkasını düzeltti. "Buraya ne yapmaya geliyorum? Ne diyeceğim?" Levin birinci salonda kapıda endişeli ve ciddi bir yüzde uşağa emir veren Kontes'le karşılaştı. Kontes konuğunu görünce gülümsedi. Onu bazı seslerin duyulduğu yandaki küçük salona buyur etti. Salonda koltuklara oturmuş kontesin iki kızıyla Levin'in tanıdığı Moskovalı bir albay oturuyordu. Levin bayanlara yaklaştı. Selam verip kanepeye oturdu. Şapkasını dizlerinin üstüne koydu. Karınız nasıl? Konserde miydiniz siz de? Biz gidemedik. Annemin bir cenaze törenine katılması gerekti. Evet, biliyorum dedi Levin. Ne ani bir ölüm. Kontes salona döndü. Levin'in yanına oturdu ve ona karısıyla ve konserle ilgili sorular sordu. Levin soruları yanıtladı. Bayan Apraksina'nın ani ölümüne döndü yine. Sağlığı pek iyi değildi zaten. Dün operada mıydınız? Evet. Luca çok güzeldi. Evet, çok güzeldi dedi Levin. Kendisi hakkında ne düşünürlerse düşünsünler, pek umursamadığı için bu aktrisin sanat gücünün bazı yanları üzerinde yüzlerce kez duyduğu söylentileri yineledi. Kontes Bole dinliyor görünüyordu. Levin yeterince konuştuktan sonra sustu. O zamana kadar sesini çıkarmamış olan albay söze başladı. O da operadan ve ışıklandırmadan söz etti. Sonunda bir iki sözcükle Turinlerin evinde düzenlemeyi düşündükleri Folle Journée'yi anlattıktan sonra gülümsedi, ayağa kalktı ve izin istedi. Levin de ayağa kalktı ama konsesin yüzüne bakınca gitme zamanının henüz gelmemiş olduğunu anladı. İki dakika daha beklemesi gerekiyordu. Yeniden oturdu. Hemen hemen her zaman bunun çok saçma olduğunu düşünüyor, söyleyecek bir şey bulamıyor ve susuyordu. Kontes, halk toplantısına gitmiyor musunuz? Çok ilginçmiş diyorlar diye söze başladı. Gideceğim, uğrayıp alacağıma söz verdim. Bel sörünme dedi Levin. Yeniden sessizlik oldu. Anne ile kız yeniden bakıştılar. Levin galiba gitme vakti geldi diye düşündü. Ayağa kalktı, hanımlar elini sıktılar ve karısına milşoz yolladılar. Kapıcı kürklü paltosunu uzatırken Levin'e beyefendi nerede oturuyorlar diye sordu. Adresi hemen güzel ciltli büyük bir deftere yazdı. Levin herkesin aynı şeyi yaptığını düşünerek kendini avuttu. Benim için fark etmez elbette ama yine de ayıp ve saçma bir şey bu diye düşündü. Oradan eve götüreceği baldızını almak için komitenin halk toplantısına geçti. Hemen hemen bütün sosyete bu toplantıdaydı. Levin geldiğinde çok ilginç olduğu söylenen çalışma raporu okunuyordu. Okuma bitince gruplar oluştu. Levin Svijaskay ile karşılaştı. Svijaskay onu akşamı ünlü raporun okunacağı tarım derneğinin toplantısına çağırdı. Yarışlardan yeni dönen Stepan Arkadyeviç'e ve pek çok tanıdığına rastladı. Levin konuşuyor ve bir akşam daveti, yeni bir oyun ya da ünlü bir dava ile ilgili tartışmaları dinliyordu. Ama yavaş yavaş hissetmeye başladığı yorgunluktan olacak, dava konusunda öyle saçma bir söz etti ki, daha sonra pek çok kez aklına geldiğinde tiksintiyle düşünmeden edemedi bu sözü. Rusya'da yargılanan bir yabancıya verilecek ceza konusunda konuşurlarken, birisi onu sürgün etmenin çok yersiz bir ceza olduğunu söylediği zaman, Levin bir gün önce tanıdıklarından birinden duyduğu sözleri yineledi. Bir yabancıya sürgün cezası vermenin bir turna balığını suya koyarak cezalandırmak gibi bir şey olduğunu düşünüyorum. Levin daha sonra arkadaşlarından birinden duyduğu ve kendisininmiş gibi kullandığı bu cümlenin Korilov'un fobilerinden birinde olunduğunu anımsadı. Arkadaşı bir gazetede okuduğu sözcüğü yinelemişti yalnızca. Baldızı ile birlikte eve dönünce Kitty'yi sağlıklı ve neşeli buldu. Sonra kulübe gitti. Levin ortalık iyice canlandığı bir sırada kulübe geldi. Onunla birlikte kalabalık ve çağrılı kulüp üyesi grup da geliyordu. Üniversite yıllarından bu yana Moskova'da yaşadığı ve sosyeteye girdiği halde kulübe ayak basmamıştı. Kulübün yerini ve bazı yerleşim ayrıntılarını anımsıyordu ama orada eskiden neler hissettiğini iyice unutmuştu. Daire biçimindeki geniş avluya girdi, arabadan indi, merdiveni tırmandı, kapıcının sessizce açıp selam verdiği kapıdan geçti. Levin birinci vestiyerde kulüp üyelerini yukarı taşımaktansa aşağıda bırakmayı yeğledikleri kürklü paltolarını ve galoşlarını görür görmez gelişini bildiren o gizemli zilin çalışını duyup halı döşeli merdivenin başındaki sahanlığı süsleyen heykeli ve kapının önünde hiç acele etmeden geç de kalmadan yeni gelene bakıp kapıyı açan tanıdığı üçüncü kapıcıyı fark edince kendini kulübün o eski rahat ve bildik havası içinde buluverdi. Şapkasını holde bırakması gerektiğini unutan Levin'e kapıcı, "Lütfen şapkanızı bana verin," dedi. "Uzun zamandır gelmiyorsunuz. Prens dün sizi yazdırdı. Prens Stefan Arkadyeviç henüz gelmedi." Kapıcı hem Levin'i hem de onun akrabalarını ve dostlarını tanıyordu. Levin'e hemen hemen tanıdığı herkesten söz etti. Levin birinci salona girdi. Bir paravan, sağdaki bir sıranın üstüne oturmuş meyve satan bir adamın bulunduğu bölmeyi ayırıyordu. Sonra çok yavaş yürüyen yaşlı bir adamı geçerek tıklım tıklım dolu, büyük bir gürültü duyulan yemek salonuna girdi. Davetlilere bakarak tümü de dolu olan masaların çevresinden dolandı. Davetliler arasında şurada burada birbirlerine hiç benzemeyen yaşlı ya da genç, Levi'nin yakın dostları ya da uzaktan tanıdıkları vardı. Hoşnutsuz ya da endişeli hiçbir yüz görünmüyordu. Tümü de maddi yaşamın zevklerinden rahatça yararlanabilmek için şapkalarıyla birlikte sıkıntılarını ve endişelerini de bırakmış gibiydiler. Svijaski ve Scherbatski, Nevodovski, yaşlı prens Vronski, Sergey Ivanoviç de buradaydı. Yaşlı prens gülümseyerek elini uzatırken sordu. "Hey, neden geç kaldın?" Yeleğinin düğmesini iliklenmiş peçetesini düzelterek ekledi. "Kitty nasıl?" "İyi, üçü birden bizde akşam yemeği yiyor." "Ah Alinalar, Nadinalar, bizim masada yer yok. Şuraya git ve hemen otur," dedi yaşlı prens. Levin'e sırtını dönerek yayın balığı çorbası tabağını dikkatle aldı. Biraz öteden hoş bir ses, "Levin, buraya gel," diye bağırdı. Trovtsin'di bu. Genç bir subayla oturuyordu. Yanlarında ters çevrilmiş iki iskemle vardı. Levin sevinçle onu çağıranların yanına gitti. Trovatsin her zaman sevmişti. Kitty'ye evlenme önermesinin anısıyla bağlıydı ona. Bugün katıldığı bütün üstün nitelikli tartışmalardan sonra Trovatsin'in bön görünüşü ona özellikle hoş geliyordu. "Bu iskemleler sizin ve Oblonski için," dedi. "O da birazdan gelir." Yanında dimdik duran gülen gözlü subay Pyotr Gagin'di. Trovatsin onu tanıttı. "Oblonski hep geç kalır." "Aa işte." Oblonski onlara yaklaşarak, "Geldin mi?" dedi. "Merhaba. Aperitif aldın mı?" "Hayır." "İyi, gidelim." Levin kalktı. İkisi birden çeşitli mezeler ve vodkalarla donatılmış büyük bir masaya yaklaştılar. Birkaç düzine meze arasında her zevke göre meze bulunuyor gibiydi. Ama Stepan Arkadyevich başka bir şey istedi ve orada bulunan uşaklardan biri hemen istenen mezeyi getirdi. İkisi de birer kadeh içip masaya döndüler. Balık çorbalarını yedikten sonra Gagin'e bir şişe şampanya getirdiler. O da dört kadehi doldurdu. Başka bir şişe daha istedi. Acıkmıştı. Bu yüzden de zevkle yiyip içiyordu. Daha büyük bir zevkle de arkadaşlarının sıradan ve neşeli konuşmalarına katılıyordu. Gagin sesini alçaltarak yeni bir Petersburg fıkrası anlattı. Fıkra yersiz ve saçma olmasına karşılık öyle gülümştü ki Levin kahkahalarla güldü. Yakında oturanlar dönüp ona baktılar. Stepan Arkadyevich, "Bu tam da nefret ettiğim gibi bir fıkra. Onu biliyor musun?" diye sordu. "Ah, çok hoştur uşağı. Bir şişe daha ver," dedi. Sonra fıkrayı anlatmaya başladı. Şampanya dolu, çok zarif iki kadeh getiren yaşlı uşak Stepan Arkadyevich'in sözünü keserek, "Pyotr İliç Vinovski size bunu sunuyor," dedi. Uşak Levin'le Oblonski'ye söylüyordu bunu. Stepan Arkadyevich kadehi aldı. Masanın öbür ucunda oturan, gülümseyerek ona başını sallayan, dazlak kafalı, bıyıklı, kızıl sarı bir adamla bakıştı. "Kim bu?" diye sordu Levin. "Anımsamıyor musun? Onunla bende karşılaşmıştın. Yiğit çocuktur." Levin de kadehi aldı ve aynı hareketi yaptı. Stepan Arkadyevich'in anlattığı fıkra da oldukça gülünçtü. Levin de bir fıkra anlattı ve beğenildi. Daha sonra atlardan, o günkü koşulardan, Vronski'nin atı Atlas'ın büyük ödülü kazanmasından söz edildi. Levin yemeğin sonuna geldiklerini fark etmedi. Stepan Arkadyevich iskemlesinin arkalığına yaslanarak, "Aa işte o," diye bağırdı. Yanında dev yapılı bir albayla gelen Vronski'ye elini uzattı. Kulüpte egemen olan genellikle neşeli hava Vronski'nin yüzünden de belli oluyordu. Stepan Arkadyevich'in kulağına doğru neşeyle eğilerek bir şeyler mırıldandı. Aynı neşeli gülümsemesiyle Levin'e elini uzattı. "Sizinle karşılaştığıma çok sevindim," dedi. "Seçimlerden sonra sizi aradım ama gitmiş olduğunuzu söylediler." "Oh, ben aynı gün ayrıldım. Atınızdan söz ediyorduk. Sizi kutlarım," dedi Levin. "Çok iyi bir koşu atınız var." "Sanırım sizin de atlarınız var." "Hayır, babamın vardı ama ben de bu işten anlarım biraz." Stepan Arkadyevich sordu. "Yemeğini nerede yedin?" "Stulun arkasındaki ikinci masada." "Albay, başarısını kutladık," dedi. "İkinci imparatorluk ödülü bu. Onun atlardaki şansı kadar keşke benim de oyunda şansım olsaydı. Neyse, zaman yitirmeyelim. Kumar salonuna gideceğim ben," dedi ve uzaklaştı. Vronski, Trovatsin'in sorusuna, "Yashvin bu," diye yanıt verdi. Yanlarındaki boşalan bir masaya oturdu. Ona sunulan bir kadeh şampanyayı içti ve bir şişe daha istedi. Levin içtiği şarabın mı yoksa kulübün etkisinden midir nedir? Ronski ile at yetiştiriciliği konusunda konuşmaya başladı ve bu adama karşı artık düşmanlık duymadığını büyük bir sevinçle gördü. Hatta ona karısının kendisiyle Prenses Maria Borisovna'nın evinde karşılaştığını bile söyleyiverdi. Stepan Arkadyevich, Maria Borisovna işsiz bir kadındır dedi. Sonra prenses konusunda herkesi güldüren bir fıkra anlattı. Özellikle Vronski öyle içten gülüyordu ki Levin ona karşı hiçbir kırgınlığının kalmadığını hissetti. Stepan Arkadyevich, neyse bitirdiyseniz çıkalım dedi gülümseyerek ayağa kalktı. Levin masadan kalkıp yürürken kendini tuhaf hissediyordu. Kolları alışkın olmadığı biçimde düzenli ve hafif sallanıyordu. Gagin'le birlikte bilardo salonuna gitmek için büyük salondan geçti. Büyük salonun orta yerinde kayınbabasıyla karşılaştı. Prens Levin'i kolundan tutarak bizim tembeller tapınağımızı nasıl buluyorsun diye sordu. Biraz dolaşalım. Benim niyetim de buydu. Çok ilginç bir yer burası. Öyle, senin için de ilginç. Benim burada ilgimi çeken şey başka. Şu yaşlı adamı görüyor musun? Prens yumuşak ayakkabıları içindeki ayaklarını zorla sürükleyerek onlara doğru gelen sarkık dudaklı kambur bir kulüp üyesini göstererek sanki dünyaya böyle şulupik olarak gelmişler. Şulupik ne demek? Daha bu sözcüğü bile bilmiyorsun. Bir kulüp deyimidir bu. Bilirsin. Yumurtayı döndürdükleri zaman eğer çok fazla döndürülürlerse şulupik olur. Yakında şulupik olma sırası bana gelecek. İnsan kulübe gide gele şulupik oluyor. Evet, gülüyorsun sen. Oysa ben ona baktıkça yakında şulupik olacağımı düşünüyorum. Prens Çeçenski'yi tanıyor musun diye sordu. Levin onun yüzüne bakınca çok gülünç bir şey anlatacağını anladı. Hayır, tanımıyorum. Çok tanınmış biridir. Ama neyse, hep burada bilardo oynar. 3 yıl önce henüz şulupik değildi. Bununla gururlanır ve başkalarına şulupik derdi. Bir akşam gelmiş ve bizim kapıcıya sormuş. Vasili'yi tanırsın, şu esmer, şişman, hep hoş şeyler anlatan adam. Vasili, kimler geldi? Şulupik var mı? Kapıcı ona şu yanıtı vermiş. Evet beyefendi, siz üçüncüsüsünüz. Ya öyle işte dostum. Levin'le prens konuşarak karşılaştıkları tanıdıklara selam vererek bütün salonları dolaştılar. Masaları şimdiden hazırlanmış ve birbirlerine alışkın eşlerin küçük küçük oynadıkları büyük salonu, satranç oynanan, Sergey Ivanoviç'in oturmuş biriyle konuştuğu divanlı odayı, bir kanepenin çevresinde şampanya içen çok neşeli bir grubun bulunduğu bilardo salonunu dolaştılar. Gagin de oradaydı. Kumar salonuna da bir göz attılar. Yaşvin'in oturduğu masanın yanında bahisçiler şimdiden toplanmışlardı. Gürültü yapmamaya özen göstererek loş okuma salonuna girdiler. Abajurlu lambaların altında dergilerden birini alıp birini bırakan öfkeli yüzlü bir gençle okumaya dalmış dazlak kafalı bir general vardı. Yaşlı prensin Mükteli Salon adını verdiği salona da gittiler. 3 beyefendi son politik haber üzerinde heyecanlı heyecanlı tartışıyorlardı. Prensin oyun arkadaşlarından biri onu bulunca ''Buraya gelin prens, her şey hazır.'' dedi. Prens Levin'den ayrıldı. Levin bir iskemle aldı ve beyleri dinledi. Ama sabahki bütün konuşmaları anımsayınca birden içini büyük bir sıkıntının kapladığını sezdi. Hemen yerinden kalktı ve arkadaşları daha eğlenceli olan Oblonski ile Troftsin'in aramaya başladı. Troftsin, bilardo salonundaki büyük kanepeye oturmuş, elinde bir içki bardağı tutuyordu. Stefan Arkadyevich, salonun bir köşesinde, kapının yanında Vronski ile konuşuyordu. Levin şunları duydu. Sakıldığı için değil de durumunun belirsizliği. Hemen sıvışmak istedi Levin ama Stefan Arkadyevich ona seslendi. Levin! Levin, Stefan Arkadyevich'in çok içti ya da çok heyecanlandığı zaman olduğu gibi gözlerinin nemli olduğunu gördü. Bu kez hem çok içmiş hem de çok duygulanmıştı. Levin gitme dedi Stefan Arkadyevich. Kolunu sıkıca tuttu. Onu bırakmak istemediği belliydi. Vronski'ye benim en candan belki de en iyi dostumdur dedi. Sen de benim için çok değerlisin. Sizin dost olmanızı istiyorum. Çünkü her ikiniz de yiğit insanlarsınız. Vronski elini uzatarak şaka yollu. Öyleyse bize de yalnızca kucaklaşmak düşüyor. Levin Vronski'nin uzattığı elini tuttu, hızla sıktı. Çok sevindim dedi. Stefan Arkadyevich garsona seslendi. Garson, bir şişe şampanya getir. Vronski, ben de çok sevindim dedi. Ama Stefan Arkadyevich'in ve kendisinin çok istemesine karşılık birbirlerine söyleyecekleri bir şey yoktu ve bunu hissediyorlardı. Stefan Arkadyevich Vronski'ye, Levin'in Anna'yı tanımadığını biliyorum dedi. Onu Anna'ya götürmeye kararlıyım. Gidelim Levin. Gerçekten mi dedi Vronski? çok sevinecektir. Ben de eve dönmek isterdim ama Yashvin beni endişelendiriyor. Bu yüzden de oyunu bitirinceye kadar burada kalmak istiyorum. Durumu kötü mü? Evet, hep yitiriyor. Onu yalnız ben tutabilirim. Peki, küçük bir piramit oynayalım mı? Lenin, sen de oynar mısın? Haydi gidelim. Stefan Arkadievich sayıları yazan adama seslendi. Topları düzenle bakalım. Topları önceden üçgen biçiminde dizmiş ve oyalanmak için kırmızı topu bilardo masasının bir ucundan öteki ucuna yuvarlayan adam. Çoktan hazır toplar diye yanıt verdi. Öyleyse gidelim. Bir parti oynadıktan sonra Vronski ile Levin Gagin'in masasına oturdular. Levin Stefan Arkadievich ile oynamayı sürdürdü. Vronski zaman zaman durmadan yanına gelen tanıdıklarıyla masanın yanında oturuyor, zaman zaman da Yashvin'in ne yaptığını görmek için kumar salonuna gidiyordu. Levin sabahki zihin yorgunluğunu üzerinden atmanın keyfini çıkarıyordu. Vronski ile barıştığına seviniyordu. İçindeki huzur ve sevinç duygusu onu bırakmıyordu. Oyun bitince Stefan Arkadievich Levin'in kolunu tuttu. Haydi bakalım, şimdi hemen Anna'nın evine gidelim. İster misin ha? Evlidir Anna. Ne zamandır seni ona götüreceğime söz verip duruyorum. Bu akşam için ne planlarım vardı? Önemli bir şey yok. Svijaski'ye, tarım derneğine geleceğime söz vermiştim. İstersen gidelim dedi Levin. İyi gidelim. Sonra uşağa döndü. Git bak bakalım arabam orada mı? Levin masaya yaklaştı. Yitirdiği 40 rubleyi ödedi. Yalnızca yaşlı uşağının gizemli bir yolla öğrenebileceği hesabı ödedi. Ve kollarını sallayarak salonu geçerek çıkış kapısına doğru yürüdü. Kapıcı kızgın ve kalın sesiyle bağırdı. Oblonski'nin arabasını getirin. Araba ilerledi. İkisi bindiler. Araba kulübün avlusundan geçinceye kadar Levin kulübe girdiği ilk andan beri içini kaplayan genel bir sevinç, huzur ve mutluluk tadını tatmayı sürdürdü. Ama araba sokağa çıkar çıkmaz, arabanın inişli çıkışlı yolda sarsıntısını hisseder hissetmez, karşılarından gelen arabacının bağırıp çağırmalarını duyduğu, iyi aydınlanmamış sokakta bir meyhanenin ve küçük bir dükkanın kırmızı tabelasını gördüğü anda bu duygusu yok oluverdi. Davranışlarının sonuçlarını düşünmeye, Anna'ya gitmekle iyi edip etmediğini kendi kendine sormaya başladı. Kitty'ye ne diyecekti? Ama Stefan Arkadievich onun düşünmesine fırsat vermedi. Onunla tanışacağını öyle seviniyorum ki dedi. Dolly de bunu epeydir istiyordu. Lvov Anna'ya geliyor. Kardeşim diye değil, elimi vicdanıma koyarak diyebilirim ki o eşsiz bir kadındır. Göreceksin onu, durumu çok zor, özellikle de şimdi. Neden özellikle şimdi? Kocasıyla boşanmaları konusunda ilişkiye geçtiler. Kocası razı ama oğlu yüzünden bazı sorunları var. Çoktan çözülmesi gereken bu iş 3 aydır sürüncemede kaldı. Boşanma kararını alır almaz Vronski ile evlenecek Anna. Kimsenin inanmadığı, ayrıca da insanların mutluluğunu engelleyen şu bir sürü evlilik gelenekleri, törenleri ne kadar da anlamsız. Bu iş bitince durumları seninki ve benimki kadar açıklığa kavuşacak. Levin, güçlük neden çıkıyor? Diye sordu. Oh, bu çok uzun ve sıkıcı bir öykü. Bizde her şey öyle karışık ki. Ama Anna boşanma kararını beklerken herkesin onu tanıdığı Moskova'da oturuyor. 3 aydır burada. Hiçbir yere çıkmıyor. Dolly dışında hiçbir kadınla görüşmüyor. Çünkü anlarsın ya, ona bir lütufta bulunuyorlarmış gibi evine gelmelerini istemiyor. Şu budala prenses Varvara bile durumunu uygunsuz bulduğundan onu terk etti. Böyle bir durumda başka bir kadın ne yapacağını şaşırır. Oysa Anna, göreceksin ya, yaşantısını ne güzel düzenledi. Öyle sakin ve gururlu ki. Stefan Arkadievich arabanın kapısından eğilerek bağırdı. Kilisenin karşısındaki küçük sokaktan sola dön. Öf, ne kadar sıcak. Sıfırın altında 12 derece ısıya karşın açık olan kürkünün önünü iyice açtı. Levin, ama bir kızı var, sanırım onunla ilgileniyordur, dedi. Sen kadınları yalnızca kuluçka makinesi olarak görüyorsun galiba. Eğer bir şeyle ilgileniyorsan, bu kesinlikle çocukları olmalı diyorsun, dedi Stefan Arkadievich. Hayır, sanırım kızını çok iyi yetiştiriyor ama ondan hiç söz etmez. Çalışıyor, yazıyor. Gülümsediğini görüyorum ama haksızsın. Çocuklarla ilgili bir kitap yazıyor ama bundan kimseye söz etmiyor. Bundan yalnızca bana söz etti. Ben de karalamaları Vorkiyev'e verdim. Bu editörü tanırsın. O da yazıyor. Bu yüzden bu işlerden anlıyor. Her neyse, o bana kitabın çok iyi olduğunu söyledi. Ama sen onun niteliksiz olduğunu düşünüyorsun değil mi? Hiç de değil. Her şeyden önce Anna yürekli bir kadındır. Göreceksin ya. Şimdi yanında genç bir İngiliz kızı var. Bütün aileyle o ilgileniyor. Yardımseverlik olsun diye mi? Ah, sen her zaman öküzün altında buzağı ararsın zaten. Yardımseverlikten değil, içinden geliyor. Evlerinde, yani Vronski'nin evinde, işinin ehli ama alkolik bir İngiliz at bakıcısı vardı. Bir gün komaya girinceye kadar içmiş. Ailesi sokak ortasında kaldı. Anna onların yardımına koştu. Onlarla öyle ilgilendi ki sonunda bütün ailenin yükünü üstlendi. Ama bunu tepeden bakarak, parayla yapmıyor. Bir Rus okuluna girmeleri için oğlanların eğitimiyle kendisi ilgileniyor. Küçük kızı yanına aldı. Göreceksin ya. Araba avluya girdi. Stefan Arkadyevich önünde bir kızak duran kapının ziline hızla bastı. Stefan Arkadyevich kapıyı açmaya gelen hizmetçiye hanımın evde olup olmadığını sormadan hole girdi. Levin iyi mi yoksa kötü mü yaptığını gittikçe daha fazla düşünerek arkasından girdi. Kendini bir aynada gördü. Kızarmıştı. Ama sarhoş olmadığına inanıyordu. Halı kaplı merdiveni çıktı. Stefan önden gidiyordu. Yukarı çıktıklarında Stefan Arkadyevich uşağa Anna'nın yanında kim olduğunu sordu. Uşak Bay Vorkiyev'in olduğunu söyledi. Neredeler? Çalışma odasındalar. Duvarları koyu renk ahşap kaplı küçük yemek odasına geçtiler. Yumuşak bir halının üzerinde yürüyerek koyu renk abajurlu bir tek lambayla yarı aydınlatılmış çalışma odasına girdiler. Duvara asılı reflektörlü öteki lamba elinde olmadan Levin'in ilgisini çeken bir kadın portresini aydınlatıyordu. Mihailov'un İtalya'dayken yaptığı Anna'nın portresiydi bu. Stefan Arkadyevich odanın çiçeklerle dolu bölümünün çevresini dolaştı ve konuşma kesildiği sırada Levin gözlerini ayırmadan çerçevesinden çıkıverecekmiş gibi duran portreye bakıyordu. Nerede olduğunu ve kendisine neler söylendiğini unutmuştu ve bakışlarını bu harika resimden ayıramıyordu. Bu bir tablo değil. Dalgalı kara saçları, çıplak omuzları ve kollarıyla güzel ve canlı bir yaratıktı. İncecik tüylerle örtülü dudaklarında hülyalı, belli belirsiz bir gülümseme vardı. Levin'e zafer kazanmış bir tavırla bakıyordu. Canlı bir şey olamazdı. Çünkü hiçbir canlı ondan daha güzel olamazdı. Portresini hayranlıkla seyrettiği aynı kadın yanı başından ona, "Çok sevindim," diyordu. Anna çiçekli bölümden kalkmış onu karşılamaya geliyordu. Levin çalışma odasının loşluğunda, koyu mavi giysisi içinde ama başka bir duruş ve başka bir anlamla, yalnız sanatçının belirttiğiyle aynı güzellikte olan portredeki kadını gördü. Aslında canlı kadın resimdeki kadar kusursuz değildi. Ama buna karşılık onda portrede olmayan yeni bir çekicilik vardı. Levin'i gördüğüne sevindiğini gizlemeden ona doğru geliyordu. Küçük, güçlü elini ona uzatırken, onu Vorkiyev'ye tanıştırırken, orada oturmuş, iş işleyen, göz bebeğim dediği küçük Rus kızının gösterirken takındığı tavırlarından, Levin, Anna'nın her zaman doğal ve kendinden emin olan yüksek sosyeteden bir kadının tavırlarındaki hoş rahatlığı gördü. "Çok çok sevindim," diye yineledi Anna. Bu sözler Levin için çok özel bir anlam taşıdı. Anna konuşmasını sürdürdü. "Stiva ile olan dostluğunuz ve karınız yüzünden sizi uzun zamandır tanıyorum. Karınızı çok az gördüm ama ben de çok güzel bir çiçek izlenimi bıraktı. Evet, çiçek diyorum ama yakında anne olacak." Bir Levin'e bir kardeşine bakarak rahatça, acele etmeden konuşuyordu. Levin çok hoş bir biçimde etkileniyordu bundan. Birden sanki onunla yıllardır tanışıyormuş gibi bir rahatlık hissetti. Sigara içip içemeyeceklerini soran Stefan Arkadyevich'e, "Biz de zaten sigara içmek için Petrovic'te çalışma odasına geldik," dedi Anna. Sigara içip içmeyeceğini soracağına, Levin'e bakarak kaplumbağa kabuğundan yapılmış sigaralıktan bir sigara aldı. "Kardeşi, bugün nasılsın?" diye sordu. "Fena değilim, yalnız sinirlerim her zamanki gibi." Stefan Arkadyevich Levin'in portreyi incelediğini görünce, "Çok güzel değil mi?" dedi. "Bundan daha güzel bir portre görmedim hiç." Vorkiyev düşüncesini belirtti. Benzerlik çok mükemmel." Levin bakışlarını portreden aslına çevirdi. Levin'in bakışlarının üzerinde hisseden Anna'nın yüzü değişik biçimde parladı. Levin kızardı. Sıkıldığını belli etmemek için Darya Aleksandrovna'yı göreli çok olup olmadığını sormak istedi. Ama aynı anda Anna konuşmaya başladı. "Az önce Ivan Petrovich'le birlikte Vatshenkov'un son tablolarından söz ediyorduk. Onları gördünüz mü?" Levin, "Evet, onları gördüm," diye yanıt verdi. "Özür dilerim, sözünüzü kestim. Bir şey söylemek istiyordunuz." Levin ona Darya Aleksandrovna'yı göreli çok olup olmadığını sordu. "Dün bana geldi. Grisha yüzünden, liseden hoşnut değil hiç. Latince öğretmeni çocuğa haksızlık ediyormuş." Levin Anna'nın başlattığı konuşmaya dönerek, "Evet, tabloları gördüm," dedi. "Pek fazla hoşuma gitmedi." Levin şimdi sabahkinden daha farklı konuşuyordu. Bayan Karenina'ya söylediği her sözün şimdi onun için bambaşka bir anlamı vardı. Onunla konuşmak hoştu ama onu dinlemek daha hoştu. Anna yalnızca doğal ve akıllıca konuşmakla kalmıyor, kendi düşüncelerine önem vermeden, karşındakinin düşüncelerine büyük değer vererek, fazla özenmeden konuşuyordu. Konuşma sanatta yeni akım üzerine ve bir Fransız ressamın yaptığı İncil'in yeni yorumlamasına kaydı. Vorkiev ressamı kabalığa varan bir gerçekçilikle suçluyordu. Levin, Fransızların sanatta sembolizmi başka uluslardan daha ileri götürdüklerini, bu yüzden de gerçekçiliğe dönmeyi kendilerine bir görev saydıklarını söylüyordu. Artık yalan söylemedikleri için şiiri keşfediyorlardı. Levin'e şimdiye kadar kendi düşüncelerinden hiçbiri bu kadar hoş gelmemişti. Anna'nın yüzü Levin'in sözlerinin anlamını kavrar kavramaz aydınlandı, gülmeye başladı. İnsanın aslında çok benzeyen bir portrenin karşısında güldüğü gibi gülüyorum dedi. Az önce söyledikleriniz çağdaş Fransız sanatını, resmini, hatta edebiyatını, Zola'yı, Daudet'i çok güzel tanımlıyor. Ama bu belki de hep böyledir. İnsan hayalinde yarattığı sembolik figürlerden kendi contemptions'larını kurar. Bütün bir bileşimler tamamlanınca bu figürlerden bıkar ve daha doğal, daha gerçek figürlere döner. ''Çok doğru bu'' dedi Vorkiev, Anna kardeşine. ''Kulüpteydiniz demek?'' diye sordu. Levin birden anlamı değişivermiş, o güzel hareketsiz yüze bakmayı sürdürürken kendini unutarak ''Kadın budur işte'' diye düşündü. Kardeşine doğru eğilen Anna'nın dediklerini duymuyordu ama yüzündeki bu anlam değişikliği onu çok şaşırtmıştı. O ana kadar sakin haliyle çok güzel olan bu yüzde şimdi tuhaf bir merak, öfke ve gurur okunuyordu. Bu yalnızca bir dakika kadar sürdü. Genç kadın bir şey anımsamak istermiş gibi gözlerini kırptı. Zaten bu kimsenin ilgisini çekmez dedi. Sonra İngiliz kızına dönerek, "Please order the tea in the drawing room," dedi. Küçük kız kalkıp salondan çıktı. Stefan Arkadyevich, sınıfını geçti mi diye sordu. Parlak bir dereceyle, çok yetenekli, huyu da çok güzel. Sonunda onu kendi kızından daha çok seveceksin. Erkek aklı işte. Sevgide az ya da çok diye bir şey yoktur. Kızımı başka türlü, bunu başka türlü seviyorum. Vorkiev, ben de Anna Arkadyevna'ya bu İngiliz kızının eğitimi için harcadığı gücünün %1'ini Rus çocuklarının genel eğitimine harcasaydı daha büyük ve yararlı bir iş yapmış olacağını söylüyordum dedi. Belki ama yapamam dedi Anna. Kont Alexey Kirilovich sözcüklerini söylerken elinde olmadan ürkekçe Levin'e baktı. Levin de saygılı ve onaylayan bir bakışla yanıt verdi. Köydeki okullarla ilgilenmem konusunda beni çok yüreklendiriyor. Oraya birkaç kez gittim. Çocuklar sevimli ama bu işle hiç ilgilenemedim. Güç diyorsunuz. Güç sevgi üzerine kurulur ve sevgi de ısmarlamayla elde edilmez. Örneğin bu küçük kızı seviyorum. Ama nedenini ben de bilmiyorum. Anna yine Levin'e baktı. Hem bakışı hem gülümsemesi. Her şey Levin'e Anna'nın bu sözleri yalnızca kendisine, düşüncesine saygı duyduğu ve birbirlerini anladıkları Levin'e söylediğini belirtiyordu. Sizi çok iyi anlıyorum dedi Levin. Okullarda genellikle bu tür eğitim kurumlarında insan içinden geldiği gibi davranamıyor. Bu yüzden de bence yardımsevenler dernekleri bu kadar az sonuç alıyorlar. Anna sustu sonra gülümseyerek evet evet diye onayladı. Ben hiç yapamazdım. Çok pis küçük kızlarla dolu bir öksüzler yurdunu sevebilecek kadar geniş yürekli değilim. Bunu hiç başaramadım. Bununla kendilerini bir pozisyon sosyal edinen öyle çok kadın var ki. Özellikle de şimdi diye ekledi. Görünüşte kardeşiyle konuşuyor gibiydi ama aslında Levin'le konuşuyordu. Yüzünde üzgün utanmış bir anlamla sürdürdü. Şimdi bile bir uğraşa çok gereksinim duyduğum halde bunu yapamıyorum. Birden kaşlarını çattı. Levin kendisinden söz ettiği için Anna'nın kızdığını anladı. Sonra konuşmanın konusunu değiştirdi Levin'e. Kötü bir yurttaş olduğunuzu biliyorum dedi. Bu yüzden de elimden geldiğince sizi savundum hep. Beni nasıl savundunuz? Saldırıya göre. Peki çay istemez misiniz? Anna kalktı. Deli ciltli bir kitabı eline aldı. Vorkiev kitabı göstererek... Onu bana verin Anna Arkadyevna dedi. Güzel bir şey bu. Hayır çok kötü. Stefan Arkadyevich kardeşine Levin'i göstererek. Ona bundan söz ettim dedi. Haksızlık etmişsin. Yazılarım Liza Merkalov'un bana satmış olduğu hapishanelerde yapılmış o sepetlere ve o heykellere benziyor. Levin'e dönerek. O bu dernekte tutuklularla ilgileniyordu. ve o zavallılar da sabırlarıyla mucizeler yaratıyorlardı. Levin son derece hoşuna giden bu kadının kişiliğinin yeni bir özelliğini daha öğrendi. Zeki, ince ve güzel oluşu dışında dürüsttü de. Durumunun zorluğunu ondan gizlemek istiyordu. Az önceki sözlerini söyledikten sonra içini çekti ve yüzü ciddi bir anlamla dondu kaldı. Bu haliyle daha da güzeldi. Ressamın tablosunda belirttiği mutlulukla parlayan, çevresine ışık saçan anlam değil artık bu. Anna kardeşinin kolundan tutup onu yüksek kapının altından geçirirken Levin bir kez daha portreye ve onun yüzüne baktı ve kendisini bile hayrete düşüren bir sevecenlik ve acıma duydu ona karşı. Anna Levin'e ve Vorkiyev'e salona geçmelerini rica etti. Kendisi kardeşiyle konuşmak için bir süre daha kaldı. Levin boşanma işini mi, Vronsky'yi mi, onun kulüpte yaptığını mı yoksa beni mi konuşacak diye düşünüyordu. Anna'nın Stefan Arkadyevich'le ne konuşacağı düşüncesi onu öylesine heyecanlandırmıştı ki Vorkiyev'in Anna Arkadyevna'nın çocuklar için yazmış olduğu kitabının üstün nitelikleri konusundaki sözlerini duymadı. Çay içerlerken konuşma yine hoş ve ilginç konulara kaydı. Konuşacak konular aramaları gerekmediği gibi istedikleri her şeyi konuşmaya zamanlarının yetmeyeceğini hissediyorlardı. Ve her biri istemeye istemeye ötekileri dinlemek için kendini tutuyordu. Söyledikleri her şey yalnızca Anna Arkadyevna'nın değil, Vorkiyev'in, Stefan Arkadyevich'in konuşmaları da Levin için düşüncesinin çok açık olması yüzünden özel birer anlam taşıyordu. Levin bir yandan konuşmaları dinlerken bir yandan da Anna'nın güzelliğine, bilgisine, sadeliğine ve iyi yürekliliğine hayranlık duymadan edemiyordu. Dinliyor, hep onu düşünüyor, duygularını anlamaya çalışıyordu. Eskiden onu öylesine acımasızca yargılamış olan o, şimdi tuhaf bir düşünce çağrışımıyla Anna'ya hak veriyor, aynı zamanda da ona acıyordu. Vronsky'nin onu anlayamamasından korkuyordu. Saat 11'de Stefan Arkadyevich izin istemek için kalktığında Vorkiyev daha önce gitmişti. Levin'e sanki az önce gelmişler gibi geldi. Üzülerek o da kalktı. Anna onun elini tutup çekici bir tavırla gözlerinin içine bakarak güle güle dedi. Kela glas e rom. Çok sevindim, göz kırptı. Karınıza onu eskisi gibi sevdiğimi ve eğer durumumu bağışlamazsa bir daha hiç bağışlamamasını istediğimi söyleyin. Çünkü sonradan beni bağışlayabilmesi için benim çektiğim acıyı çekmesi gerekir. Tanrı onu esirgesin. Levin kızararak elbette bunu ona söylerim diye kekeledi. Levin Stefan Arkadyevich ile çıkarken ne sevimli, hoş ve mutsuz bir kadın diye düşünüyordu. Anna'nın Levin'in yüreğini kazandığını gören Stefan Arkadyevich, sana söylememiş miydim dedi. Levin düşünceli düşünceli, evet diye yanıt verdi. Olağanüstü bir kadın. Yalnızca çok zeki değil, aynı zamanda da çok duyarlı. Gerçekten çok yazık. Neyse, Tanrı'ya şükür yakında işler düzelecek. Bu iyi. Bir daha birini tanımadan yargılamaya kalkma dedi. Arabanın kapısını açarken. Hoşça kal, aynı yöne gitmiyoruz. Levin durmadan Anna'yı düşünerek ve onun en basit sözlerini anımsayarak, en küçük ayrıntıyı bile atlamadan, yüzünün son anlarda aldığı anlamı gözlerinin önüne getirerek ve durumunu gittikçe daha iyi anlayarak evine vardı. Levin eve döndüğünde kuzmadan Katerina Aleksandrovna'nın iyi olduğunu, kız kardeşlerinin az önce ayrıldıklarını öğrendi ve iki mektup buldu. Hemen kurtulmak için mektupları holde okudu. Biri kahyası Sokolov'dan geliyordu. Kahya ancak 5,5 ruble verdikleri için buğdayı satamadığını ve nereden para bulacağını bilemediğini yazıyordu. Öteki mektup kız kardeşindendi. Kız kardeşi de işlerini hala çözümleyemediği için ona sitem ediyordu. Levin sabahleyin kendisine çok zor gelen bir sorunu olağanüstü bir kolaylıkla çözümleyerek neyse daha fazla veremiyorlarsa biz de 5,5 rubleye satarız diye geçirdi içinden. İkinci mektubu okurken inanılmaz şey, burada hiç boş zaman olmuyor diye düşündü. Kız kardeşinin isteğini hala yerine getiremediği için kendini ona karşı suçlu hissediyordu. Bugün mahkemeye gitmedim. Doğru ama bir dakika bile boş vaktim yoktu. Bu işte ertesi gün kesinlikle ilgilenmeye karar vererek karısının yanına geçti. Aynı zamanda bütün günü nasıl geçirdiğini hızla aklından geçiriyordu. Günün bütün olayları, konuşmaları dinlemek ve onlara katılmak olmuştu. Tümü de köyde olsaydı onu hiç ilgilendirmeyecek olan konuşmalardı. Bununla birlikte bu konuşmalar ilginç, hatta çok iyiydi. Yalnızca iki pürüz vardı. Levin'in turna balığıyla ilgili söyledikleri, öteki de Anna'ya duyduğu yakınlık. Böyle olmaması gereken bir şeydi. Levin karısını üzgün ve canı sıkkın gördü. Üç üç kız kardeşin yedikleri akşam yemeği çok neşeli geçmişti ama sonra Levin'i beklemişler ve herkesin yüzü asılmıştı. Sonunda ablaları Kitty'yi yalnız bırakıp gitmişlerdi. Kitty endişeliği bir parıltıyla parlayan bakışlarını kocasına dikerek ''Ya sen neler yaptın?'' diye sordu. Ama kocasının bazı şeyleri anlatmadan geçmemesi için ilgisini gizledi ve beğenen bir gülümsemeyle o akşamın öyküsünü dinledi. Vronski ile karşılaştığıma çok sevindim. Kendimi onun yanında çok rahat hissettim. Çok yalın davrandım. Anlayacağın gibi bundan sonra ondan kaçmak için elimden geleni yapacağım. Ama huzursuzluğun ortadan kalkmasına çok seviniyorum, dedi. Ondan kaçmak için elimden geleni yapmaya çalışırken hemen Anna'nın evine gittiğini anımsayınca kızardı. İşte halkın çok içtiğini söyleriz. Ben kimin çok içtiğini, halkın mı yoksa sosyetenin mi bilmiyorum. Halk bayram günlerinde içiyor oysa. Kitty halkın sarhoşluğuyla hiç ilgilenmiyordu. Kocasının kızardığını fark etmişti ve bunun nedenini öğrenmek istiyordu. Sonra nereye gittin? Stiva, Anna Arkadyevna'yı görmem için çok üsteledi. Levin bunları söylerken daha çok kızardı. Anna'nın evine gitmekle iyi mi yoksa kötü mü yaptığı konusundaki kuşkusu tümüyle dağıldı. Şu anda oraya gitmemesi gerektiğini biliyordu. Anna'nın adını duyunca Kitty'nin gözleri bambaşka bir parıltıyla parladı. Ama kendini tutarak heyecanını sakladı ve yalnızca ''Ya!'' dedi. ''Bu yüzden kızmayacağını sanıyorum. Stiva öyle üstelemişti ki. Hem Dolly de bunu çok istiyordu.'' diye sürdürdü. Kitty ''Hiç kızmadım.'' dedi. Ama Levin onun bakışlarında hiç de iyiye yoramayacağı bir gerginlik sezdi. ''Çok sevimli, çok mutsuz ve çok güzel bir kadın.'' dedi Levin. Sonra onun yaptıklarından ve karısına söylemesini istediklerinden söz etti. Levin susunca Kitty, ''Kuşkusuz çok mutsuz bir kadın.'' dedi. ''Mektuplar kimden?'' Levin yanıt verdikten sonra karısının sakin görünüşüne aldanıp soyunmaya gitti. Geri döndüğü zaman Kitty'yi aynı yerinde buldu. Yanına yaklaştı. Kitty ona baktı ve hıçkırmaya başladı. Levin neler olduğunu bildiği halde, ''Ne oldu, neyin var?'' diye sordu. ''Şu adi kadına aşık oldun. Seni büyüledi. Bakışlarından anladım bunu. Evet, başka türlü olamazdı zaten. Kulüpte içki içtin, oyun oynadın ve sonra kime gittin? Hayır, buradan giderim. Yarın gideceğim ben.'' Levin karısını zorla yatıştırdı. En sonunda acıma duygusunun içkiyle birleşerek onu şaşırttığını ve annenin tuzağına düştüğünü itiraf edince ama bundan sonra da onunla karşılaşmamaya özen göstereceğini söyleyince Kitty yatıştı. Levin'in iştenlikle kabul ettiği bir tek şey, yalnızca içerek, konuşarak, yemek yiyerek vakit geçirdiği bu Moskova'da bu kadar uzun süre yaşayınca aptallaştığıydı. Böylece sabahın üçüne kadar konuştular. Ancak o zaman uyuyabilecek kadar barışmışlardı. Anna konuklarını geçirdikten sonra odada aşağı yukarı gezinmeye başladı. Bütün akşam boyunca bilinçsizce bütün genç erkeklere son günlerde böyle davranıyordu. Levin'in hoşuna gitmek için elinden geleni yapmıştı. Dürüst ve evli bir erkekle ilk karşılaşmasında olabileceği kadar amacına ulaşmıştı. Öte yandan Levin de onun çok hoşuna gitmişti. Vronski ile Levin arasındaki farklılıklara karşılık bir kadın olarak Kitty'nin her ikisine de aşık olabilmesini açıklayan ortak özellikler görebiliyordu onlarda. Bununla birlikte konuyu gider gitmez Anna Levin'i düşünmeyi bıraktı. Türlü biçimlere giren bir tek düşünce aklını kurcalıyordu. Başkaları üzerinde, karısını seven bu dürüst erkek üzerinde böylesine etkili olabildiğime göre neden Alexei bana karşı ilgisiz bu kadar? Hayır, ilgisiz değil, beni seviyor, bunu biliyorum. Ama yeni bir şey bizi ayırıyor. Ama akşam boyunca neden gelmedi? Stiva ile bana Yashvin'i bırakamayacağını, onun çok büyük oyuna girmesine engel olması gerektiğini söyletiyor. Ama şu Yashvin çocuk mu sanki? Bunun doğru olduğunu, Alexei'nin yalan söylemediğini kabul edelim. Bu gerçekte başka bir şey var. Alexey başka görevleri olduğunu bana gösterebildiğine seviniyor. Biliyorum, kabul ediyorum. Ama neden bana bunu kanıtlamaya kalkıyor? Bana olan aşkının kendi özgürlüğüne engel olmaması gerektiğini gösteriyor. Ama bana gerekli olan onun kanıtı değil, aşkı. Moskova'daki bu yaşantının bana ne kadar zor geldiğini anlaması gerekir. Buna yaşamak mı denir? Yaşamıyorum, bir türlü gelmeyen, uzadıkça uzayan bir çözüm yolu bekliyorum. Hala yanıt yok. Stiva da Alexey Aleksandrovich'in evine gidemeyeceğini söylüyor. Ona mektup yazamam, hiçbir şey yapamam, hiçbir şeye başlayamam, hiçbir şeyi değiştiremem. Elim kolum bağlı oturuyorum. Oyalanacak bir şeyler uydurarak bekliyorum. İlgilendiğim şu İngiliz ailesi, edebiyat, okuma, bütün bunlar yalnızca kendimi aldatmak için bir tür morfin. Bana acıması gerekir diye düşünüyordu, kendisine acıyıp gözyaşı dökerken. Vronski'nin sert sersili çaldığını duydu. Hemen gözyaşlarını sildi. Lambanın yanına oturup bir kitap açtı ve sakin görünmeye çalıştı. Söz verdiği saatte dönmediği için canının sıkıldığını göstermeliydi Vronski'ye. Ama yalnızca canının sıkıldığını göstermeliydi, acı çektiğini değil. Özellikle de onda acıma duygusu uyandırmamalıydı. O kendini acıyabilirdi, Vronski değil. Vronski Anna'ya canlı ve neşeli bir tavırla yaklaşarak canın sıkılmadı ya diye sordu. Şu kumar ne korkunç bir tutku. Hayır, sıkılmadım. Hem epeyden beri sıkılmamayı öğrendim artık. Stiva ile Levin geldi. Vronski Anna'nın yanına oturarak evet, bu akşam gelmek istiyorlardı. Levin'i nasıl buldun diye sordu. Çok iyi, daha yeni gittiler. Yashvin ne yaptı? 17 bin ruble kazanmıştı. Gitmemizi önerdim. Razı gelir gibi oldu. Ama yeniden oyuna döndü ve tümünü yitirdi. Anna ansızın gözlerini onu dikerek, o halde sen neden kaldın diye sordu. Yüzünde düşmanca ve soğuk bir anlam vardı. Siva'ya Yashvin'e göz kulak olmak için kaldığını söylemişsin. Ama yine de onu bıraktın. Vronski'nin yüzünde de aynı soğuk ve kavgaya hazırlanır gibi bir anlam belirdi. Bir kere Siva'ya hiçbir şey demedim. İkinci olarak da hiç yalan söylemem ben. En önemlisi de istediğim için kaldım dedi. Vronski kaşlarını çatmıştı. Bir süre sustuktan sonra ona doğru eğilip tutması için elini uzatırken Anna neden dedi. Anna bu sevecen çağrıya çok sevinmişti ama kötü bir güç onun bu çağrıya uymasını engelliyordu. Kavga koşulları yüzünden boyun eğmek istemiyormuş gibiydi. 7. kaset 1. yüzün sonu.